Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Kalbin Frekansı'nda sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Salih Yüzt Genç, Genç Zamanı programına hoş geldiniz. Bugün Genç Dergi'den bahsedeceğiz sizlerle. İnşallah güzel bir birliktelik, beraberlik olur. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz efendim. Lütfü Arslan abimiz bugün aramızda değil. Bu sebeple de biz birazcık Genç Dergi ağırlıklı bir program olmasını diliyoruz. Genç Dergimiz malum Şubat sayısıyla 113. sayısıyla bizlerle birlikte oldu. 113 sayı 10. yılda inşallah baki bir ömür, inşallah hayırlı bir yayıncılık hayatı diliyoruz Genç Dergi'ye ve ebedi gençliğin sesi olmasını, bizlerin derdimizin tazelenen ve güncellenen noktasında durmasını niyaz ediyoruz Cenab-ı Allah'tan. twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani bizleri takip edebileceğiniz adresler. iletisim@gençzamani.com adresine de göndereceğiniz sorular, yönelteceğiniz düşüncelerle de programımıza katılmış olabilirsiniz. Şimdi Genç Dergi'den bahsedeceğiz. Genç Dergi Şubat sayısında, 113. sayısında Dava Out, Dava In kapağıyla çıkmış oldu. Yayıncılık hayatında 10 sene geride bıraktı Genç ve bu ay Amerikalı genç ulemanın yükselişi sloganıyla dava out, dava in diyor. Buradaki dava sözcüğü tabii ki bizim anladığımız anlamıyla olan dava. Yani davamız, İslam davası en başta. Dava da yine onun İngilizcesi. Daha doğrusu Batı literatüründeki karşılığı. Dava ve dava aslında aynı manaya anlama gelse de dava sözcüğüyle bir ironi yapılıyor Genç Dergi'nin kapağında ve deniyor ki Amerikalı genç ulema yükseliyor, batıdan bir İslam sesi geliyor. Bu anlamda güzel bir dosya konusuyla sizlerle birlikte olmuş olduk. Hemen şöyle Genç Dergi'nin içinde neler var diye bakacak olursak, ilk önce dosya konusundan bahsetmek lazım. Dosya konusu zaten az önce de söylemiş olduğum gibi Amerikalı genç ulemanın yükselişi ve dosyayı Mehmet Lütfü Arslan abimiz hazırlamış oldu. Lütfü Arslan Hoca. Şunun şurası 200 yıllık bir devletleri var ama 50'li yıllardan itibaren sadece dünyayı değil algımızı, zihnimizi ve hayat tarzımızı yönetme iddiasındalar. İşin kötüsü bunu başarıyorlar da. ABD'den bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri. İslam coğrafyasının mazlumluğunu artıran operasyonları ve dışarıdan Müslüman göçmen kabul etmemeyi tartışacak bir akıl tutulmasıyla anılan bu ülke son dönemde ilginç bir ihracat kalemine daha sahip olacak gözüküyor. Ne mi dersiniz? ABD topraklarında yetişen genç Müslüman alimler. Bunlara ilim adamı demek yetmez aslında. Sosyal girişimci daha uygun bir tabir. Ana dili İngilizce, Kur'an ve sünnete vukufiyeti yüksek, tebliğ ve irşat vazifesini hayatlarının birinci işi yapmış yeni nesil Amerikalı sosyal girişimciler ilk defa İslam dünyasının coğrafi sınırlarının dışında bir etki alanı oluşturmayı başarıyorlar. Çoğunu internetten tanıdığımız bu isimlerin ortaya koyduğu çalışmaların etkisi bir müddet sonra kapağımızda yer alan şu ifadeyi haklı çıkaracak. Hiç şüpheniz olmasın. Dava out, dava in. Burada tabii Lütfü abi de bahsetmişti geçtiğimiz programlarda. Amerika muhipliği ya da Amerika sevgisi aşılamaya çalışan bir tarzımız, anlayışımız tabii ki yok. Fakat oradan gelen bu ses gerçekten çok değerli. Çünkü gücün belki de söz gücünün merkezi. Nasıl ki biz sosyal medyayı kullanıyoruz. Hatta programımızda da söylüyoruz. Genç Zamanı programını Facebook'tan ve Twitter'dan takip edebilirsiniz diye. Bunların merkez yerinde Amerika'nın durduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğunu biliyoruz. Bu anlamda oradan gelecek sözlerin tesiri, etkisi çok büyük. Arkalarına alacakları kitleler belki de bir müddet sonra bu dava in sözünü doğrular nitelikte işler yapacak. Ve bu anlamda Genç Dergimizin Şubat sayısının kapağında ve dosyasında incelenen başlıca konu bu olmuş oldu. Amerikalı genç alim Müslümanlar dediysek eğer hemen şöyle isimlerinden de biraz bahsetmek lazım. Mesela ön plana çıkan isimleri, bunlar daha çok sosyal medyada yapmış oldukları videolarla, sosyal medyada paylaştıkları sohbet videolarıyla, kesitleriyle tanıdığımız isimler. Hamza Yusuf var onlardan biri. Guardian gazetesi tarafından tartışmaya açık olmakla beraber batıdaki en etkin İslam alimi ifadesiyle tanıttı Hamza Yusuf. 1960 doğumlu, Yunan asıllı Ortodoks bir ailede yetişti. 17 yaşında Kur'an okuyarak Müslüman oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4 sene kalarak dini eğitim aldı. 1984'ten itibaren Cezayir ve Fas'ta yaşamaya başladı. 1996'da Zaytun adındaki ABD'deki ilk İslami üniversiteyi kurdu. Şimdi burada çok güzel bir anekdot var gördüğümüz gibi. Yunan asıllı bir İslam alimi Bu zaten aslında bizim için çarpıcı bir şey. Biz herhalde biraz sanki oralardan gelecek olan alim tiplemelerini, yani Yunan asıllı olan bir alim tiplemesini belki de içten içe kabul eder gibi değiliz. Bu belki de Doğu kültürünün etkisidir ama Batı'da da bunun bir ayrımı yok. Allah, yeryüzünü yaratan Allah'tır ve ulusal çizgilerin, coğrafi konumların Allah-u Teala, Allah'ımız indinde, onun nezdinde bir farkı yoktur. Her yerden alim çıkar, her yerden Müslüman çıkar. Bu anlamda Hamza Yusuf gibi isimler de hakiki İslam alimleridir. Ve çok güzel bir icraatta bulunmuş kendisi. 1996'da Zaytun adındaki ilk İslami üniversite. Belki de o tarihlerde Türkiye'de İslami üniversite yoktu. 96 yılında şu an hani temel olarak İslami ağırlıklı eğitim veren üniversitelerimiz var, hamdolsun. Fakat o tarihlerde belki de Türkiye'de 96 yılında 28 Şubat acısının, darbesinin, postmodern darbesinin yaşandığı zamanlarda belki de Türkiye'de böyle bir üniversite yoktu. Numan Ali Khan var. Yine ABD'deki genç ulemadan, İslam ulemasından Numan Ali Khan. En meşhurları belki de o. Numan Ali Khan 1978'de Berlin'de doğdu. Pakistan asıllı, Riyad'da eğitim aldı. 1999'dan itibaren ABD'de Arapça öğretimiyle meşgul olmaya başladı. 2006'da Beyine Enstitüsü'nü kurdu. 10 binden fazla kişiye Arapça öğreten Numan Ali Khan 7 çocuk sahibidir ve Dallas'ta yaşamaktadır. Maşallah diyoruz Numan Ali Khan'a. 7 çocuk, Allah bereket versin. Bakımı zor olmakla birlikte bereketi de eşdeğerdir diye tahmin ediyoruz. Berlin doğumlu kendisi. Yani Alman vatandaşlığı var. Pakistan asıllı olduğu için Pakistan vatandaşlığı var. Bir de ABD vatandaşlığı var. Yani genel anlamda bir ırki tekamülü yok. Tamamıyla dünya vatandaşlığına sahip bir isim Numan Ali Khan ve Beyine Enstitüsü 2006'dan beri sizlerin de belki internet üzerinden daha çok ismini duyduğunuz bir yer. Yapacağımız araştırmalarda görebiliriz. Müthiş programları olan, müthiş icraatları olan, İslami araştırmalara çok ehemmiyet veren ve buluşlarla yapmış oldukları yeni fikirlerle özellikle bu son dönemin hani Y kuşağı denilen 2000'den sonraki nesil, gerçi Y kuşağı olarak da adlandırılmıyor ama 90'dan sonrasına Y kuşağı diyorlar, 2000'den sonrasına Z kuşağı diyorlar. Tabii bu kuşak tanımlamaları da genellikle Batı normlarına göre yapılmış maalesef. Doğu'nun ya da bizim gibi İslam medeniyetinin köklerini barındıran yerlerde belki de bu kuşak tanımlamaları çok geçerli değil. Fakat Z kuşağı diye adlandırılan 2000 sonrası neslin özellikle yaşamış olduğu çatışmalara müthiş çözümler üretmiş bir isim. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi dünyada eğer kapitalist, dünyada eğer emperyalist bir söz üretiliyorsa, ki bunun merkezi Amerika'dır ve Amerika'dan böyle İslami bir sesinde gelmesi, İslam adına savunucu, davacı bir sesinde gelmesi çok güzel ve çok önemlidir diye düşünüyoruz ve bu anlamda da Numan Ali Khan'a teşekkür etmiş oluyoruz. Suhayb Webb var. Suhayb Webb Boston İslam toplumunun imamı. 1973'te doğdu. 14 yaşından itibaren dindar ailesinden uzaklaşarak kendi başına sefih bir hayat sürmeye başladı. Hip-hop söyledi ve DJ'lik yaptı. 1992'de Müslüman oldu. Eğitim dalında lisans derecesi aldı. Mısır'a gitti ve LSE'yi bitirdi. ABD'ye döndükten sonra imamlık yapmaya başladı. Ve 11 Eylül saldırısında yetim kalanlar için 20 bin dolarlık bir bağışın toplanmasına öncülük etti. Kur'an ve sünnetten sapmadan ABD değer ve geleneklerine saygılı bir İslam anlayışının geliştirebileceğini savunuyor. Bu da aslında biraz diğerlerine göre reformist bir anlayışı var Suhayb Webb'in. Fakat yine de oradaki duruşuyla, oradaki anlayışıyla çok büyük bir boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz. Sonradan Müslüman olan ve oradaki normları, oradaki dogmaları, sarsılmaz anlayışları çok iyi bilen isimler oldukları için de söyleyecekleri icraatlar, söyleyecekleri işler çok fazla. Bu Amerika'daki özellikle vukuf eden, vuku bulan bu yeni nesil alim profillerinin en büyük özelliklerinden biri dini eğitim almış olmaları gördüğümüz gibi ve Kur'an ve hadiseye vakıflar. Kur'an'a ve hadislere, sünnete çok bağlılar ve onları biliyorlar. Arapçayı ana dilleri gibi konuşuyorlar. Zaten İngilizceleri, yani dünyadaki ortak dil olarak kabul edilen bu dil onların ana dilleri de oldukları için Arapça ile beraber iki ana dilleri sanki var. Ve bununla beraber tasavvuf eğitim de almışlar. Bu anlamda komplike bir duruşları var. Biz burada bir örnek teşkil etmesi için bunları söylüyoruz. Yasir Kadı, Pakistan asıllı, Houston'da doğdu. 2 sene sonra ailesi Suudi Arabistan'da yerleşince ilk eğitimini burada aldı. 1996'da tekrar Suudi Arabistan'a giderek Medine Üniversitesi'ne kaydoldu. 9 sene burada kaldıktan sonra ABD'ye geri döndü. Halen El Maghrib Enstitüsü dekanlığını yürütmektedir. Yasir Kadı yine Pakistan asıllı bir isim. Numan Ali Khan gibi Houston'da doğmuş. Arabistan'da yerleşmiş ve burada İslami eğitim almış. Yine yeni nesil alimlerin büyük özelliklerinden biri. Bu alimlerin en büyük özelliklerinden biri de genel olarak şöyle bir özellikleri var. 11 Eylül saldırıları sonrası etkinliği gittikçe azalan Vehhabi, Selefi anlayışın karşısında yer alıyorlar bu isimler. Ve çoğu bir arada yaşamayı öne çıkarıyor. Yani birlikte olabilmeyi düşünüyorlar. Amerika değerleri ve gelenekleriyle uyumlu bir İslami yaklaşımı savunuyorlar. Zaten bu anlamda da Amerika bunları çok ses etmiyor. Yani Amerika geleneklerine ve kanunlarına, hukukuna karşı bir duruş sergiliyor olsalardı muhtemelen kendilerine karşı da bir yaptırım uygulanırdı. Keza bazı isimlere karşı bunlar oluyor. Şunu burada belki seslendirmek, sesli olarak düşünmek doğru olmaz. Silah Vahaj var. 1950 doğumlu. Brooklyn Takva Camisi'nin imamı. Baptist Kilisesi'nde eğitim aldı. Siraj Vahaj. New York Üniversitesi'nde Nation of Islam Hareketi ile tanıştı ve Müslüman oldu. Önceleri beyazların şeytan olduğunu inanırken 1975'ten sonra Sünni bir Müslüman olmaya karar verdi. 1991'de dua ile açılan Temsilciler Meclisi'nde duayı yaptı. Halen Kuzey Amerikan Müslüman Birliği'nin başkanlığını yürütmektedir. Siraj Vahaj kendisi siyahi bir alim, siyahi bir Müslüman. Ne diyorduk burada bakın. Önceleri beyazların şeytan olduğunu inanıyordu. Burada hemen bir anımı sizlerle paylaşmak isterim kıymetli dinleyenler. Bizler Uluslararası Genç Derneği yaklaşık 5,5 senedir hatta Afrika'yla uluslararası vizyonla tanışmış bir dernek ve bu anlamda sayısız kardeşimiz, yaklaşık sayıları 1000'e yaklaşan kardeşimiz Afrika'nın muhtelif ülkelerine seyahat etme ve oradaki kardeşlerimizle kucaklaşabilme imkanı bulduk. Bu anlamda bize de Kamerun nasip olmuştu. Kamerun'a gitmiştik geçtiğimiz sene. Orada bir köye gitmiştik. Köyde tabii beyaz görmek ilginç bir şey. Çünkü hep siyah gören bir topluluk. Nasıl ki biz bizim köylerimiz mesela Anadolu'da bir köye siyahi bir kardeşimizin girdiğini düşünün. Tepkiler, ilgiler hemen değişir. Yani bir şaşırma duygusu oluşmaya başlar. Bu anlamda bize karşı da Afrika'nın Kamerun'da, Marwa'da bir köyde aynı şekilde bir ilgi olmuştu. Orada tabii bir şaşkınlık biz de yaşadık. Çünkü beklemediğimiz bir ilgi. Çocuklar üzerimize doğru koşuyor. Herkes parmağıyla bizi işaret ediyor. Bir de anlamlandıramıyorlar. Çünkü Batı'nın, özellikle Fransa'nın orada büyük bir etkisi olmuş, büyük bir yıkımı olmuş. Sömürge anlamında. Sömürge imparatorluğu kurulmuş orada. 1980'den beri hala tek kişinin yönettiği bir iktidara sahipler. Paul Biya isimli bir isim bu. Ve bizim orada zorlandığımız yerler oldu tabii bu anlamda. Çünkü bir camide namaz kılıyorduk. Namazdan çıktık. Şeker dağıtıyoruz böyle köydeki çocuklara. Sıraya girdiler. Bizden şeker istiyorlar. Tabii şeker bitti maalesef. Tükendi şeker, elimizdeki şeker. Ortak dilimiz olmadığı için onlarla. Onlar Fransızca biliyorlar. Bir de yerel dil konuşabiliyorlar. Ki Kamerun'da mesela yaklaşık nüfusu 20 milyon olması lazım Kamerun'un. 20 milyonluk nüfusta 250 tane yerel dil var. 250 tane yerel dili var. Yani orasını siz düşünün. Çok fazla dilin konuşulduğu bir yer. Ortak dilleri de Fransızca ve bizde de Fransızca yok. Çocuklarla anlaşamıyoruz. Sıraya girdiler, şeker istiyorlar. Bonbon diyorlar şekere. Biz de yok diyoruz ama no diyoruz en fazla. İletişim kuramıyoruz. Sonra baktık olmayacak gibi böyle sevmeye başladık çocukları. Kucağımıza aldık, başlarını okşadık, yanaklarını sıktık böyle. Sarıldık, öptük onları. İnanın hepsi sıraya girdi ve aynı ilgiyi bekledi bizden. Hepsi sıraya girerek kendilerini sevdirmeye çalıştı. Böyle de bir anımız vardı. Sizlerle paylaşmak istedim. Bize tabii ilk başlarda orada Nasara diyorlardı. Fransa'nın özellikle yapmış olduğu bu sömürgeden ötürü beyazlara karşı bir ön yargıları vardı oradaki halkın. Ama zamanla bizim İslam medeniyetiyle beraber, Müslümanlıkla beraber yorulduğumuzu anladıktan sonra özellikle ilgileri, alakaları tamamen müspet yönde değişmiş oldu. Vakti olanın, imkanı olanın kesinlikle gitmesinde fayda var diye söylemiş olalım. Özellikle Afrika'ya, o topraklara, herhangi bir ülkesine psikolojik ihtiyacın, psikolojik desteğin çok fazla olduğu yerler. Şu an Suriye'de, şu an Filistin'de devam eden zulümlerle beraber buralarda da yıllardır devam eden psikolojik bir sömürge hala devam ediyor. Bu anlamda İslam'ın çağları aşan bu emriyle beraber, ayak basmadık yer bırakmayacağız düşüncesiyle beraber gittiğimiz yerin bizlerin olması gerekiyor diye söylemiş olalım. Ve tekrar genç dergimizin Şubat sayısında neler var, neler yok diye konuşmaya devam edelim. Dosya konumuzun dava in, dava out, affedersiniz dava out, dava in olduğunu söylemiştik. Amerikalı genç ulemanın yükselişine vurgu yapılıyor Şubat sayısında. Örnek teşkil etmesi için bizlere de. Jonathan A.C. Brown var burada. Mesela yine Amerika'daki genç ulemaya bağlı bir isim bu. 1977 doğumlu, Anglikan olarak yetişti. 1997'de Müslüman oldu. Georgetown Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldı. Mısır'da bir sene kalarak Arapça öğrendi. Chicago Üniversitesi'nde doktora yapan Brown, 2012 yılından bu yana Georgetown Üniversitesi'nde İslam Medeniyeti Kürsüsü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik bir özelliği de var bu isimlerin. İslam'ın çağları aşan çağrısı gönlünü açana hayat vermeye devam ediyor. Hepimiz o çağrı ile hayat bulmak ve nefeslerimizi diriltici nefesler haline getirmek zorundayız. Vazife bu ise buna layık olmak için herkesten daha çok çabalayan ve öne geçene sadece gıpta edilir. Ve Amerika'da, dünyada, Afrika'da, yani aklınıza gelebilecek her yerde, uzayda, gezegenlerde sonuçta Allah'ın ses nereden geliyorsa, çağrı nereden geliyorsa kulak vermek lazım kıymetli dinleyenler. Burada tekrar ediyorum, bir sempati uyandırmaya ya da bakın aslında buralar Amerika, buralar güzel yerler, buraları sevebiliriz anlayışıyla konuşmuyorum. Fakat Lütfü abi geçtiğimiz hafta da söylemişti, çağrı nereden geliyorsa, ses nereden geliyorsa kulak vermek lazım. Bu anlamda gücün veya diktatöryel sistemin merkezi diye ifade edilse bile, dünyadaki bu küreselleşmenin merkezi diye ifade edilse bile, Amerika dahi olsa, her neresi olursa olsun, güzel bir ses varsa destek vermek zorundayız. Suriye'deki, Afrika'daki, diğer yerlerdeki zulümler inşallah bu birliktelikle, bu beraberlikle son bulur. Tek umudumuz, ümidimiz bu yönde. Zahid Şakir var, yine Amerika'daki genç ulemadan. 1956 Kaliforniya doğumlu. 1977'de Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde görevli olmuş, Müslüman olmuş akabinde de. Uluslararası ilişkiler okumuş, 7 sene Suriye'de kalmış ve Ebu Nur Üniversitesi'nde lisans eğitimi yanında birçok hoca efendiden de klasik usul medrese eğitimi almış. Hamza Yusuf ile beraber Zeytun Üniversitesi'nin kuruluşunda rol almış. Arapça, fıkıh ve İslami ilimler dersleri vermekte Zeyd Şakir. Tabi az önce de bahsettik, İslami ilimlere vakıflar. Bir yine hatıramı paylaşmak isterim sizlerle. Ben gazetecilik okudum üniversitede. Lisans eğitimi bu yönde aldım. Ve bunun öncesinde bir abiyle konuşurken, sevdiğimiz kıymetli bir abimiz de bu. Bana dedi ki, ya Salih dedi, sen güzel dedi, üniversite okuyorsun ama İslami olarak nasıl dolduruyorsun kendini diye bir soru sordu. Ve ben hani 404 not found error cevabıyla, abi dedim yok yani bir şey yapamıyoruz. Hemen dedi o zaman bir çalışmaya gir. Çünkü sen ne okursan oku, bunu öğrenmedikten sonra yapacağın işlerde bereket olsa bile, yani karşılığını alsan bile bir şey boş kalacak ve sonradan tamamlama ihtiyacı hissedeceksin. Bu sonradan tamamlama ihtiyacı hissetmen demek senin yaptığın işte doğru olman demek. Yani sen bu işte iyi gidersen sonradan bir boşluk hissedeceksin dedi. Ve biz tabii o zamanlar belki bunu çok anlayamadık ama sanki yavaş yavaş bunu hissetmeye başlıyoruz zamanla. Çünkü Allah'ın dinini, dinimizi, inancımızı ne kadar iyi öğrenirsek diğer işleri de o kadar kolay öğreniyoruz ve diğer işlerde de, diğer işlerimizde de o kadar başarılı oluyoruz. Çünkü yani hakkın olmadığı yerde, hakikatin olmadığı yerde hakikati söylemek mümkün değil malum. Bu yüzden de hakikatin ne olduğunu, hakkın ne olduğunu anlamak lazım kıymetli dinleyenler. Ve dosyamız bu şekilde. Güzel bir dosya konusu hazırlandı. Mehmet Tütfarslan abimiz hazırladı dosyayı. Genç dergimiz Ebedi Gençliğin Sesi olmaya devam ediyor. Gençdergisi.com adresinden takip edebileceğiniz, oradan internet üzerinden yazıları okuyabileceğiniz ve abonelik işlemlerinizi başlatabileceğiniz de bir sistemi var. Tabii telefonla da 0216 532 0042 numarasından da irtibat kurabilirsiniz Genç Dergi ile. Abonelikle alakalı ya da diğer hususlarla alakalı sorularınız varsa, talepleriniz varsa 0216 532 0042 numarasından Uluslararası Genç Derneği, Genç Dergisi ve diğer genç gönüllerle alakalı tüm yapılara, kurumlara ulaşabileceğiniz bir nokta. Buradan tabii de hatırlatma yapmak isterim. Böyle hatırlatmalarla madem araya girmiş olduk. Erkam Radyomuz malum yayın hayatına devam eden 2 seneyi aşkın süredir müthiş bir radyo bana sorarsanız. Niye müthiş bir radyo diyorum? Çünkü bir gönül çağrısına ihtiyacı vardı Türkiye'de bir kitlenin. Ve bu kitle artık karşılık bulmaya başladı Erkam Radyo'dan. Çok güzel programlarla, 50'ye yakın programla, Kur'an sesleriyle, namaz vakitlerinde okunan ezanlarla, böyle arabada giderken yüzümüzü güldüren, tebessüm ettiren güzel anekdotlarla Erkam Radyomuz iyi ki var. Ve bu Erkam Radyo şu an sihirlimikrofon.com adresindeki bir yarışmada, tematik radyolar kategorisinde sizlerin oyunu bekliyor. Erkam Radyo'ya tematik radyolar kategorisinde oy verirseniz çok memnun oluruz kıymetli dinleyenler. Sihirlimikrofon.com www.sihirlimikrofon.com. Bu yarışma her sene oluyor. Erkam Radyomuz geçen sene de bu yarışmaya katılmıştı. Fakat zannediyorum ki birinciliği elde edemedi. Bu sene birinci olacağına inanıyoruz. İnşallah sizlerin de oyunu beklemiş oluyoruz bu anlamda. www.sihirlimikrofon.com adresine girerek Erkam Radyo'ya oy verebilirsiniz. Kıymetli dinleyenler. Biz yine yayınımıza devam edelim. Genç Dergi'den bahsediyoruz. Ebedi Gençliğin Dergisi. Beytül Hikme, Asım Gültekin abinin yazmış olduğu güzel bir köşe. Doyamadığım Güzel Adamlar diye bir yazı paylaşmış Asım abi bu ay bizlerle. Hasan Seyitanoğlu, 7 Güzel Adam'ın 7'ye sığmayan güzel adamlarından. Sohbeti derin, lezzetli, ortada çok görünmeyenlerden. Ankara'da yaşıyor olması şimdiye kadar görüşmememin bahanesi olabilir ama sadece bir bahane olmalı bu diye bir spot var bu yazıda. Buradan şunu anlıyoruz aslında, Asım abi gibi isimler doymamışlar. Hala insanlarla görüşmek, insanlarla beraber olma ihtiyacına sahipler. Hepimizin bu yönde, bu anlamda bir arayışı olmalı. Güzel insanları bırakmamak lazım. Herkesin bir 7 Güzel Adam olmalı. 7 Güzel Adam dizisi. Bu anlamda 7 Güzel Adam anlayışı daha doğrusu öncesinde bizler için böyle bir rota olabilir. Hepimizin böyle 7 tane güzel adamı olsun. 7 tane güzel insan belirleyelim. Diyelim ki benim dünya anlayışı olarak, dünyevi olarak örnek aldığım insan. Tabii bu dünyevilik zaten dünyevi ya da uhrevi diye ayırmak istemiyorum ama yani dünya hayatıyla bana çok güzel örnek oldu. Düşünceleriyle, tarzıyla bir tane adam belirleyelim. Duruşuyla, inancıyla, sistemiyle, disipliniyle bana örnek oldu diyelim. İkinci bir adam belirleyelim. İkinci bir adam derken ikinci bir hanım da olabilir tabii bu. Ve diyelim ki ailevi yaşantısıyla, sosyal duruşuyla, iletişimsel özellikleriyle her neyse örnek oldu. Üçüncü bir adam belirleyelim. Ve böyle 7 güzel adamımız olsun. Bakın kendinize ait daha sistemli ve disiplinli bir anlayışınız olacak. Ben Kemal Öztürk'ün burada selam da göndermiş olalım Kemal abiye. Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürü. Öyle bir yazısını okumuştum onun. Benim de 7 güzel adamım var diye. Ve o yazıdan etkilenerek kendisiyle bir röportaj talebinde bulunmuştuk. Zaten öncesini takip ediyorduk ama böyle bir röportaj yapma imkanı bulmuştuk. Ben de çok güzel bir ufka sebep oldu bu. Kemal Öztürk'ün bu düşüncesi, bu anlayışı. Bu anlamda 7 Güzel Adam dizisi, 7 Güzel Adam eseri Cahit Zarifoğlu'nun bizlere böyle de bir örnek olabilir kıymetli dinleyenler. Sizlere tavsiyemiz olsun. Ve devam edelim. Memleket Hallerinde Alican beyefendi, Alican abi, Kendini Bilen Gençlik başlıklı bir yazı kaleme almış. Bu yazıda insan kimdir diye soruyor. Bu aslında bir iç dosya Genç Dergi'nin içerisinde. Geniş bir anlatıma sahip bir yazı bu. Bu anlamda bu yazıyı da, bu yazı geniş bir sayfaya yayılmış bu yazıyı da okumanızı tavsiye ederiz. Resulullah münafığın alametlerini belirten hadisi şerifinde 4. olarak çekişme ve tartışmaya girdiği zaman aşırıya kaçıp haktan sapar buyurmaktadır. İşaret edilen insan vurgusu var bu kapakta, bu dosyada. Bu dosyanın kendini fazla önemsemek, farklı olayım arzusu, işte gencin kendini bulma serüveni, insan kimdir sorusu gibi alt başlıkları var ve önemli bir aslında psikolojik eşiği bizler için tamamlayacak bir düşünceyle hazırlanmış bir dosya. Tenkit hastalığından bahsediyor mesela Alican abi. Tenkit hastalığı diye bir şey var değil mi? İşte Arapçadaki nakt kökünden gelen, Türkçe'de kullanılan bir şey bu. Bir şeyi eleştirmek, bir şeyi iyisini kötüsünden ayırmak anlamına geliyor Türkçe'de. Arapça'da nakt kökünden geliyor. Türkçedeki karşılığı böyle eleştiri gibi kullanılıyor bizde belki ama biz tenkidi sanki çok daha böyle ağır şeylerle ifade ediyoruz. Yani sanki karşımıza cahil bir şey var ve biz onun cehaletini yayıyoruz, cehaletini ortaya çıkarıyoruz gibi bir anlayışla sanki yapıyoruz. Oysa mümin tavrının tam aksini karakter sergileyenlere karşı olaylara ve insanlara göre belki yorum yapabiliriz ama mümin tavrında belki de tam bu tenkit hastalığı yerleşik olmamalı. Tenkit yerine göre yapılmalı tabii ki ama ehil olan insanlarca, bu işte yetkili olan, bu işte yönetici olan insanlarca yapılmalı. Belki de sosyal hayatta özellikle biz gençlerin bu hastalığa bulaşmaması lazım kıymetli dinleyenler. Bu anlamda güzel de bir iç yazı var, iç dosya var gencin içinde, genç dergimizin Şubat sayısında. Okumanızı tavsiye etmiş olalım. Diyerek zannediyorum ki ilk bölümümüzün sonuna geldik. Bugün genç dergimizden bahsediyoruz. Şubat sayısında neler var neler yok. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Kalbin Frekansı'nda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Salih Yüz Genç, Genç Zamanı programında ikinci bölümde sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Bugün Genç Dergimizden bahsetmiş olduk sizlere. Şubat sayımızda neler var neler yok onları konuştuk. Dosya konusunun dava out, dava in olduğunu söyledik. Genç Dergimiz bu ay Amerikalı genç ulemanın yükselişini ele alan batıdan gelen bir sesi inceliyor. Hani kapitalizmin, emperyalizmin adı her izin ve isle biten şeyin belki de merkezine koyulan Amerika'nın zulümle, savaşla anılan Amerika'nın içerisinden gelen İslami bir ses var. Güzel bir çağrı var. Bu çağrının dünyada nasıl şekilleneceği, dünyada nasıl etki bırakacağı Genç Dergimizde bu ay işleniyor. Mehmet Ütüfarslan abimiz hazırladı bu dosyayı ve güzel bir yazı dizisiyle de dosyamız tamamlanmış oldu. En son Alican abimizin yazısından bahsetmiştik. Bir iç yazı var demiştik, iç dosya. İnsanın ne olduğunu anlatan, dine hizmet etmenin, tenkit hastalığının vurgusunun yapıldığı bir yazıydı bu. Şöyle bir yer paylaşmak isterim sizlerle. İnsanın hayattaki temel amacının Allah'ın rızası olması, diğer insanlarla olan ilişkilerini de kuşkusuz temelden değiştirir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'den bugüne uzanan hak dinin özelliğinin tüm hayatın Allah'a adanması olduğu haber verilir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah diğer insanlara nasıl davranılması gerektiğini Kur'an'da da bildirmiştir ve Allah'a karşı duyulan sorumluluk diğer insanlara karşı en adaletli, en doğru, en dürüst tutumun gösterilmesini sağlar. Ayetlerde müminlerin bu yöndeki bakış açısı şöyle tarif edilir. Adaklarını yerine getirirler ve şerri, kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Doğrusu sıkıntı ve dehşet dolu bir günde Rabbimize vereceğimiz hesabın korkusunu duyuyoruz derler. İnsan Suresi. Güzel bir yazı Alican abiden okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Dergimizin tamamını olduğu gibi. Güzel de bir röportaj döngüsü olmuş oldu Genç Dergi'de. Ali Saydam'la yapılan bir röportaj var. Bendeniz'in görüştüğü bir isim de Ali Saydam. Ali Saydam ülkemizin önemli iletişimcilerinden biri. Çeyrek asır bulan süre zarfında birçok gazeteye, dergide çalışmış bir isim. Yayıncılık faaliyetlerinde bulunmuş. Kendisini şimdilerde iletişim profesyoneli olarak tanıyoruz ve biliyoruz. Bu tanımı Türkiye'de kullanan nadir ve yek isimlerden diyebiliriz Ali Saydam için. Ali Saydam tabii belki sizlerde farklı anılarla, farklı şekillerle tanınan bir isim ama böyle seslerin, böyle insanların da varlığı bizler açısından önemli. Çünkü iletişim boyutunda özellikle medya boyutunda düşünecek olursak ihtiyacımız çok fazla sevgili dinleyenler söz üretecek şahıslara. Bu anlamda kendisi şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde de iletişim üzerine dersler vermekte. Keza Harp Akademilerinde dönemsel dersler vermekte. Yeni Şafak'ta da köşesi var. Köşe yazarlığı yapıyor Ali Saydam. Biz de onunla iletişim boyutuyla beraber günümüzdeki, Türkiye'deki, dünyadaki medya düzenini, medya ilişkilerini konuşmuş olduk. İşte Türkiye'de bir iletişim kargaşası var mı diye sorduk. Y kuşağını, Z kuşağını, bu kuşak çatışmalarını sorduk. Günümüzde Twitter'ın haber kaynağı olarak kabul edilmesini, görülmesini sorduk. İnsan kaynakları kavramını insan kıymetleri olarak güncellediler. Bundan bahsettik, bunu sorduk. Mesela o sorudan biraz bahsedebilirim sizlere. İnsan kıymetleri kavramını Ali Saydam, kendisine bağlı olan, kendisinin onursal olarak yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Bersa İletişim Grubu bu ismi ne yaptı? Patentledi, tescilledi ve şu an büyük holdingler, büyük firmalar insan kıymetleri kavramını kullanıyorlar. İnsanı kaynak olarak değil, kıymet olarak gören bir kavram bu. Güzel bir anlayış. Bu anlamda Ali Saydam biz böyle bir soru sorduk. Mesela o da şöyle dedi bize, şöyle hemen biraz bahsedeyim. kıymet olarak görülüp gösterilmesini insanın, yani zihnen ve fikren büyüyüp entelektüel düzeyde olmasını talep edecek diyor sizin nesil ileride. İşte ben de bu yüzden insana kaynaklı kıymet diyorum diyor. Geleceğe dair uzun vadeli bir plandan bahsediyor aslında Ali Saydam. Çünkü özellikle sizin neslin diye kastetti. Yani bu 2000'den sonrası, 90'dan sonrasıyla başlayan nesil aslında onun bahsettiği. Kendisi 70'li yaşlarda. 90 sonrası ve 2000 sonrası neslin ileride insanın kaynak olarak görülmesine karşı bir duruş olacağını söylüyor. Gerekçesi şöyle aslında. Ben de düşüncemi paylaşmış olayım böylelikle sizlerle. Malumunuz sanayi devrimiyle beraber konuyu böyle biraz da belki de didaktik bir yere çekecek olursak, sanayi toplumuyla beraber ortaya çıkan bir ne vardı efendim, kaynak anlayışı vardı. İnsanın ve diğer toprağın, artık tarımsal araçların, gereçlerin tamamıyla makineleştiği bir ortamdan bahsediyorduk burada. Bu anlamda ne olmuştu? İnsan artık bir araç haline gelmişti. İnsan bir kaynak haline gelmişti. Günümüzde ise bilgi toplumuyla beraber, özellikle son çeyrek asırla beraber, internetin, bilgisayarın hayatımıza girdiği bu dönemde insan kıymet haline gelmeye başladı. Çünkü insan artık tamamıyla zihniyle çalışan bir faaliyet alanına sahip. Bu anlamda ofislerin, bu anlamda şirketlerin de dahi görmüş olduğumuz gibi insan kaynakları kavramını insan kıymetleri olarak güncelleyen holdinglerin baktığımız zaman bir çalışma alanlarında kısıtlamalara gidildiğini görüyoruz. Toplantılar dışında, büyük toplantılar dışında, organizasyonlar dışında genel anlamda bir ofis anlayışı, büro anlayışı görülmemekte. Çünkü insanlar artık bulut sistemi var ya mesela, hani cloud diyorlar, iCloud var mesela. Bu cloud sistemiyle, bulut sistemiyle beraber insanlar artık evlerinden, bulundukları kafelerden, otobüsten bile iş yapabiliyorlar. Mail atabiliyorlar. Düşüncelerini, görüşlerini rahatlıkla Skype'a bağlanıp paylaşabiliyorlar toplantılara. Online toplantılar oluyor artık. Mail üzerinden Hangouts görüşmeleri oluyor. Bu anlamda insanın bir kaynak gibi görülmesi herhalde yavaşlayacak gibi gözüküyor. Bu anlamda kıymet kavramı ortaya atılmış. Ali Saydam'ın ortaya çıkarmış olduğu bu düşünce de röportajın genel temasını oluşturan düşüncelerden biri olmuş oldu bizler için. Genç dergimize yeni devam edecek olursak, Adem Özkese'nin güzel sayfası Seyyah Köşesi'nde Afganistan yolculuk yazısı işleniyor hala. Afganistan yolculuk 11. yazısıyla geçen ay bizlerle birlikte olmuştu. Şimdi 12. yazısı. 12. yazıyla beraber bu yazı dizisi devam ediyor. Umudumuz bu yazıların bir gün toplanıp kitaplaştırılması Adem Özkese tarafından. Adem abiye de buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Seyyah Köşesi'nde Karlı Dağları Aşmaya Çalışırken başlıklı yazısında Adem abi Afganistan'da yaşamış olduğu macerayı bizlere böyle aktarmış oluyor. Yolu kaybetmemiz yetmiyormuş gibi birden uzaktan gelen kurtların ulumalarını duymaya başladık. Hepimiz aç kurtlar için kaçırılmaz bir ziyafettik. Her zaman böyle olur. Aksilikler bir kez geldi mi üst üste gelmeye başlar diye de yazısından böyle güzel bir yeri paylaşmış olduk. Adem abi gerçekten çok müthiş bir macera yaşamış. Okumanızı tavsiye ederiz kıymetli dinleyenler. Devam edecek olursak, öğretmenler öğrencilerin yüzüne nasıl bakacak diye soruyor Ayşegül Genç, Ayşegül abla söylenmeler köşesinde. Burada bahsedilen öğretmen ve öğrenci ilişkisi aslında bizim şu an gündemimizi en temel meşgul eden hadiselerden biri olan, Güneydoğu'da özellikle yaşanmış olan, yurt genelinde de tabii ki ortaya çıkıyor, gözüküyor ama ekseriyeti Güneydoğu'da gözüken bu terör hadisesi maalesef öğretmenlerin, öğrencilerin, halkın, toplumun her kitlesinin ilgilendiği ve etkilendiği bir sorun. Şu an Türkiye o apolitik diyorlar. Apolitik süreçten çıkıp Türk gençleri şu an politik bir, politize edilmiş bir Türk genç kitlesiyle karşı karşıyayız. Gençliğimiz, bizler politik olaylarla çok ilgiliyiz. Bu anlamda toplumun her kesimini ilgilendiren hadiseler bunlar. Geçtiğimiz günlerde de bir televizyon programına malum bir hanımefendi bağlanmıştı. Kendisi öğretmen olduğunu söylemişti. Güneydoğu'da çocukların öldürüldüğünü söylemişti. Açlıkta kaldıklarını söylemişti. Bu anlamda yardım beklemişti. Konuklardan, stüdyodaki konuklardan destek beklemişti televizyondan, televizyon kanalından ve izleyicilerden. Fakat sonra bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Bu kadının aslında bir öğretmen olmadığı, hatta Diyarbakır'dan aradığını söylüyordu. Fakat Diyarbakır'dan da aramadı ortaya çıktı. Bu anlamda tabii ki bir yıkım oluştu bizlerde. Bir güven problemi oluşmaya başladı. Televizyonu yapan programın sahibi, televizyon programcısı kendisi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Televizyon kanalına bağlanıp bir linç operasyonu başladı sosyal medya üzerinden özellikle. Belli kesimlere. Bunların doğruluğu, yanlışlığı tartışılır. Fakat biz şunu söyleyelim. Ortada bir kriz varsa, kıymetli dinleyenler, ki bu kriz bir iletişim krizi ise, iletişimsel bir kriz varsa, bunun çözümü susmak değildir. Bunun çözümü konuşmak da değildir. Bunun çözümü sorumluluğu almaktır. Yani sorumluluğu alan bunu çözer. Sorumluluk alan olmayınca suçlasak da, kaçsak da, sussak da, konuşsak da bir şey değişmeyecek. Kimse sorumluluk almazsa böyle konularda özellikle gerçekten bir çözümün olması mümkün gözükmüyor kıymetli dinleyenler. Bu anlamda bizlerin sorumluluğu büyük. Toplumsal olaylara karşı duyarlılığımızın gelişmesi şart. Yıllardır dünyada devam eden zulümlerin maalesef ülkemizin de beraberinde geleceği, bu gelecekteki bu belki de son 10-20 yıllık süreçte bir senaryo üretiliyor şu an. Gördüğünüz gibi içerisine çekilmeye çalışan bir anlayıştayız. Bu anlamda vazifemiz, düşüncemiz tamamıyla aslında sorumluluk alan, gündemle ilgilenen, dünya beşten büyüktür diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi böyle bir anlayışa sahip olarak belki ilerlemeliyiz. Bu anlamda vazifemiz gerçekten çok büyük, sorumluluğumuz büyük. Gelecek neslimize, geleceğe güzel bir dünya bırakmak istiyorsak bazı şeyleri artık daha fazla düşünmeliyiz ve inancımızı, düşüncemizi bu anlamda geliştirmek zorundayız. Dil bilmiyorsak dil öğreneceğiz. İngilizce bilmiyorsak İngilizce öğrenmeliyiz. Arapçayı öğrenmeliyiz. Yani yanımıza bir şeyler koymalıyız. Bu şekilde devam edecek olursak tek yönlü, tek vasıflı insanlar olarak belki de maaşımızı alacağız. Ay başını bekleyeceğiz. Sonra da gelecek maaşımızı beklemeye devam edeceğiz. Ortaya bir şey koymadan, araya bir şeyler sıkıştırmadan, bir yaşam gayesi olmadan kısacası devam edecek olursak tartışmaya, tenkit etmeye, bu hastalığa devam etmeye maalesef mecburuz ve bu kapalı devre tutumda, dar havuzda, fanusta kalmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor maalesef. Esar Hakikat Köşesi var. Selim Tiryakioğlu'nun kaleme aldı. Selim Tiryakioğlu beyefendi, Selim abi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Araştırma görevlisi esasen. Köyümün ismi diye başlıklı bir yazı kaleme almış. Köyümün ismi. Bu yazıda, bu yazı dizisinde daha doğrusu, parçalı yazılar bunlar. Kelimelerle alakalı vurgular var. Mesela text. Hani bilgisayar dosyası vardır text. Bu kelimenin kökeninden bahsetmiş. Text ve tekstil diyor. Pire neden küçükbaş hayvan değildir? Böyle bir sorusu var. Neden değildir? Sizlere de sormak isteriz. Küçükbaş hayvanla büyükbaş hayvan ayrımı çok ilgi çekici bir konu malum. Mesela neden pireye, böceğe küçükbaş hayvan demiyoruz? Onlar da küçük sonuçta. Bununla alakalı Selim abi ilginç bir noktaya dikkat çekmiş. Ne kadar da büyük bir dilimiz var diye bir alt başlık var yine. Biliyor muydunuz diye bir alt başlık var. Bu biliyor muydunuzu paylaşmak isterim sizlerle. Tavşanın tabışmak, sıçramak, zıplamaktan tabışkan iken tavşan olduğunu, oburun opmak, çekip yutmaktan obur, çok yiyen kişi olduğunu, palandökenin tatlı ve yokuş yol olduğunu, İmralı adası var malumunuz, İmralı'nın aslında Emir Ali olduğunu, yaban domuzunun çokluğundan donuzlunun Denizli'ye güzel adlandırma ile çevrilmiş olduğunu biliyor muydunuz diye sormuş Selim abi. Bilmiyorduk, öğrenmiş olduk, Allah razı olsun, ilginç bir noktaya değinmiş. Yine genç dergimizdeki röportajlara devam edecek olursak kıymetli dinleyenler, Şubat sayımızdan bahsediyoruz, 113. sayı. Gençdergisi.com adresinden de takip edebileceğiniz, görebileceğiniz bir dergi, Genç Dergisi. Bu anlamda aboneleriniz, tavsiye ederiz abone olmanızı. Bestami Yazgan röportajı var. Bestami Yazgan Erkam Radyomuzda da malum program yapıyor. Çok güzel, keyifli dakikaları bizlere bahşetmiş oluyor Bestami Hoca. Bestami Yazgan'la Kadir Beker konuştu. Kıymetli dostumuz Kadir Beker konuşmuş oldu. Bestami Yazgan diyor ki, dünyalıklar cebimizde olmalı, kalbimizde değil demiş Bestami Hoca. 1957'de Osmaniye'de doğdu, Toprakkale'de Bestami Hoca, Bestami Yazgan. İlk öğrenimini Toprakkale'de, orta ve lise öğrenimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 78 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat bölümünden mezun oldu. Osmaniye'de 17 yıl yayınlanan Güneysu Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. TGRT FM ve Erkam Radyo'da programlar yaptı. Şiir dalında yurt içi ve yurt dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan'ın eserlerinin bir kısmı bestelendi, bir kısmı da ders kitaplarına girdi. Eskadar kurucu üyesi, İLESAM İstanbul Şube Dayanışma Üyesi, Danışma Üyesi, MESAM ve Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi ve birçok şiir kitabının, masal kitabının da sahibi, evli ve 4 çocuk babası Bestami Hoca. Bestami Hoca ile yazmak üzerine, hatıraları üzerine, şiirleri üzerine, günümüz Müslümanlarının sanatsal duruşu üzerine, ülkemizdeki çocuk edebiyatının durumu ve uzun vadedeki planlaması üzerine, dil sözü kulaklara, kalemleri uzaklara götürür derler. Siz sözlerinizde ne kadar uzağa gitmesini arzulardınız gibi vurgular üzerine konuşulmuş Kadir Bekar tarafından güzel bir röportaj. Okumanızı yine tavsiye ederiz. Dergimizin her sayfasının olduğu gibi. Bir başka açıdan köşesi, Taha Kılınç beyefendinin, kendisi Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Taha Kılınç. El Dil Kalp başlıklı bir yazı bu. Burada bir başka açıdan bakılıyor meseleye. Yanlışları elle düzeltmeye başaramadığımızda ikinci aşamaya geçiyoruz. Sözlü uyarı, eleştiri, öz eleştiri, şikayet ve benzeri bütün araçlarla yanlışın düzeltilmesine çalışma aşaması bu diye bir açısı var Taha abinin. Bu anlamda yine dergimizin her sayfası olduğu gibi bu sayfasının da güzel olduğunu söylemiş, belirtmiş olalım. Kelebek iklimi köşesi Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı bir köşe. Cepteki hüzün başlıklı, böyle hüzünlendiren bir yazı bu. Herkesin bir yeri, yurdu, mekanı vardır kıymetli dinleyenler. Ocakta tencere olur, ipte mandal olur. Çivide tırnak makası, sehpada örtü. Kapıda zil, terlik, gömlek, kumanda, yorgan. Her şey yerli yerince varsa ve yerli yerince kullanımdaysa hayat belki de çok normalleşir. Bu anlamda bir dikkat çekilmesi gereken husus var. Şu an elimizde olan nimetlerin ne kadar farkındayız? Şu an mesela Maftini diye bir video vardı. Biz gençlerde de bahsetmiştik bundan. Maftini videosu. YouTube'da bulabilirsiniz bu videoyu. Maftini. İstiklal Caddesi'nde, İstanbul'da bulunan İstiklal Caddesi'nde Arap müzisyen grubu, Suriyeli grup. Maftini diye bir eser seslendiriyorlardı, çalıyorlardı enstrümanlarla. Maftini vatanım demek Arapçada ve çok hüzünlü bir parçaydı bu. Tabii bu parçanın hüznünü biz belki Arapçaya olan ne diyelim artık, Arapçayı tam bilmediğimiz için direkt olarak anlayamıyorduk ama hani müziğin o ritminden anlıyorduk hüznü. Ve Suriyeli bir grup geldi oraya, bir bayan geldi özellikle çocuğuyla beraber, video çekiyordu, diğer taraftan da ağlıyordu. Sonra tabii biz sözlere bakınca da özellikle gördük ki vatanım diyor sözler. Vatanı olan, vatanlarına olan özleme işaret çekiliyor. Ne denir ki buna? Yani ne diyebiliriz? Şu an vatanımızda yaşıyoruz. Hamdolsun. Ülkemize, devletimize Allah zeval vermesin. Mutluyuz. Yani herhangi bir sıkıntımız yok bu anlamda. En azından paramız var, yemeğimiz var, kalacak yerimiz var. Ama Suriyeli kardeşlerimizden, muhacir kardeşlerimizden bahsedecek olursak bin bir zorluk yaşıyorlar ve en başlıca özellikleri de, en başlıca sıkıntıları da özlem belki de. Müthiş bir özlem duygusu içerisindeler. Müthiş bir özlem içerisindeler. Bu anlamda onların desteğe, kucaklanmaya çok fazla ihtiyaçları var. İşte Maftini bundan bahsediyordu. Ve bu anlamda Halit Yasir abinin yazısında da Cepteki Hüzün diye bir başlık bu. Bu yazıda da bundan bahsediliyor aslında, böyle kökenine girdiğimiz zaman bu anlaşılıyor. Kendisi aslında başka bir konudan bahsetmiş sanki ama dedik ya size, bir yazı okursunuz, o yazı herkese farklı intibalara neden olur, herkese farklı düşüncelere sebebiyet verir. Başlığı bana bunu hatırlattı. Hüzün dediğimiz zaman hüzünlendirecek her ne varsa içimizde, ne acımız varsa yaşadığımız, acı tecrübelerimiz, onları hatırlatan bir yazı. Çok önemlidir yani bir evden soğan kokusunun gelmesi, çayın böyle demlenen özellikleriyle olması, çay demlenen bir ev, soğan kokusunun yayıldığı bir ev. Bunlar önemli şeylerdir. Yerde halı olması. Bizim ev kültürümüzün, Anadolu'daki ev kültürümüzün, yerleşik hayatla beraber hayatımıza geçen bu anlayışın önemli şeyleridir bunlar. Bunların olmadığı yerler sanki boşluktadır yani. Biz öğrenci evinde kalırken böyle soğan kavururdu arkadaşlar yemekten önce. Derdim sanki evimde gibiyim yani. Çünkü o koku bizi eve hatırlatır her zaman. Bu anlamda her şeyden bir şey çıkıyor zaten diyerek genç dergimize yine devam edelim. Can Damlaları köşesinde Ali Can Tatlı hocamız, abimiz yine güzel anekdotları bizlerle paylaşıyor. Mesnevi'den sadece surete aldanma başlıklı bir yazı var. Bundan biraz bahsetmek isterim. İnsan hem siret hem de suretten meydana gelen bir varlıktır. Siret iç dünyasını, suret ise dışını ifade etmektedir. İnsanın dışa yansıttıkları söz ve davranışları çoğu kere iç dünyasını yansıtmayabilir. Dışa yansıttıklarıyla içinde sakladıkları farklılık arz edebilir. Bu yüzden Hazreti Mevlana insanın siret ve suretinin birbirini tutmayabileceğini ve gerçek güzel ahlakın ancak imtihan ile ortaya çıkacağını şöyle bir hikayeyle anlatır. Bir padişah iki yeni hizmetkarı olmuş padişahın. Onların haleti ruhiyelerini anlamak için önce ilk gelene, birinci hizmetkara sorular sormuş padişah, kıymetli dinleyenler. Padişahın sorularına hizmetkar öyle cevaplar vermiş ki başkaları bu cevapları ancak uzun uzun düşündükten sonra verebilirmiş. Padişah bu hizmetkarı anlayışlı, zeki ve tatlı dilli görünce çok memnun olmuş. Diğer hizmetkarı da yanına çağırmış. İkinci hizmetkar padişahın huzuruna gelmiş. Rahatsızlıktan dolayı ağzı kokuyormuş ve dişleri de bakımsızlıktan dolayı kapkaraymış. Kıymetli dinleyenler, padişah bu hizmetkarın zahiri durumundan pek hoşlanmamakla birlikte onun hakkında bilmediği hal ve vasıfları da öğrenmek için onun sırlarına vakıf olmak hasebiyle kendisine sorular sormaya, kendisiyle sohbet etmeye başlamış. Padişahın da buradaki güzel anlayışını, ufkunu görüyorsunuz kıymetli dinleyenler. Dış görünüşe göre yargılamıyor. Çünkü diyor ki dış görünüşü böyle, tamam, kötü, bakımsız ama iç dünyası farklı olabilir diyerek ikinci hizmetkara sorular sormaya başlıyor. Bu ne hal? Önce ağzının derdine bir şifa bulalım. Sen sevimli bir kişisin. Biz de hünerli bir hekimiz. Seni hor görmek ve gözden düşürmek bize yakışmaz. Şöyle otur. Bir iki hikaye söyle de aklının derecesini anlayayım diye padişah ikinci hizmetkara seslenmiş. Padişah bu iki hizmetkarın zahiri hallerini görmüş. Şimdi ise iç yüzlerini anlamak için planladığı imtihanı tatbik etmeye başlamış. Zahiri düzgün olan iki hizmetkarı yıkanması için hamama göndermiş. İlk hizmetkar hamama gidiyor padişah tarafından yıkanması için. O gittikten sonra arkadaşının arkasından konuşturmak düşüncesiyle padişah ikinci hizmetkara, yani zahiri iyi görünmeyen hizmetkara, ağzı kokan, dişleri kapkara olan hizmetkara şöyle diyor. Arkadaşın senin hakkında kötü şeyler söyledi. Fakat görüyorum ki sen onun söylediği gibi değilsin. O hasetçi neredeyse bizi senden soğutuyordu. Arkadaşın senin hakkında o hırsızdır, doğru adam değildir, kötülerle düşer kalkar, iffetsizdir dedi. Sen onun hakkında ne dersin? İkinci hizmetkar bu sözler karşısında gayet sakin cevaplar verdi. İyi düşünen, doğru söyleyen o arkadaşa eğri diyemem. Bilakis onun sözleri sebebiyle kendimde böyle kusurların olabileceğini düşünüp halimi ıslaha çalışırım. Padişahım, belki de o bende benim farkına varamadığım birçok ayıp görmüştür. Padişah daha da üstelemiş arkadaşlar, kıymetli dinleyenler. O senin kusurlarını anlattığı gibi sen de onun kusurlarını anlat demiş ikinci hizmetkara. Hizmetkar şöyle demiş, padişahım, o benim gerçekten hoş bir arkadaşım olmakla beraber kusurlarını söylememe benim gönül dünyam manidir. Onun için ancak ben şunları söyleyebilirim ki onun kusuru bence kusur değildir, fazilettir. O sevgi ve vefa numunesidir. Onun hali doğruluktur, zekadır, dostluktur. Onun bir sıfatı da cömertliktir, düşkünlere yardımda bulunuştur. O öyle cömerttir ki gerekirse canını bile verir diyerek ikinci hizmetkar birinci hizmetkara karşı olan düşüncelerini, padişahın seni kötüledi demesine rağmen düşüncelerini böyle güzellikle ifade etmiş, dile getirmiş. Padişah iyice emin olmak istemiş ve daha da sıkıştırmış ikinci hizmetkarı arkasından konuşturabilmek için. Arkadaşını methetmeye pek ileri gitme demiş ona. Çünkü onu överken kendini övmeye kalkışma. Çünkü ben onu imtihanı çekerim de sonra sen utanırsın demiş. Onun üzerine hizmetkar şunları söylemiş. Hayır, onu övmekle ileri gitmedim. O dostumun bütün huyları söylediklerimden kat kat daha fazladır. Kader arkadaşımın vasıfları hakkında bildiklerimi söyledim. Fakat ey kerem sahibi padişahım, söylediklerime sen inanmıyorsun. Ben ne yapayım? İç dünyam benim böyle söylememe icap ettiriyor diyerek devam etmiş. Öbür hizmetkar hamamdan dönünce padişah onu da yanına çağırıp imtihana tabi tutmaya başlamış. Demiş ki ona, saatler olsun. Fakat arkadaşının söylediği kötü huylar sende olmasaydı ne güzel olurdu. Hizmetkar derhal öfkelenmiş, sinirlenmiş ve demiş ki, padişahım, o densizin benim hakkımda söylediklerine inanmayınız. Padişah imtihan için tekrar uydurmuş, sormuş. O önce senin iki yüzünü anlattı, sonra senin görünüşte deva, hakikatte bela olduğunu söyledi. Az önce çok olgun görünen hizmetkar öfkelenmiş, ağzı kabarmış, köpükler fışkırmış dudaklarından. Masum arkadaşı hakkında açmış ağzını, yumuş gözünü. O önceden bana dost dedi fakat ağzı bozuktu, kıtlıkta kalmış köpek gibi pek çok zaman pislik yerdi diye devam etmiş. Bu imtihan sayesinde padişah bir farkı daha, bir güzelliği daha, bir inceliği daha anlamış olmuş. Ve demiş ki, bu imtihan sayesinde ikinizin arasındaki farkı görmüş oldum. Onun sadece maddi bir rahatsızlıktan dolayı ağzı kokuyor fakat senin ise ruhun kokmuş demiş birinci hizmetkara. Ey ruhu kokmuş kişi, sen uzakta dur. Arkadaşın sana amir olacak. Sen de onun emrinde bulunacaksın. Ondan edep, insanlık ve konuşmayı öğren. Onun faziletinden ibret al. Hasidi terk et. Sen bu haset ile beline taş bağlanmış bir zavallı kişisin. Bu taşla ne yüzebilir ne de yürüyebilirsin. Burada kıymetli dinleyenler, hasedin nasıl bir bela olduğuna dikkat çekiliyor. Haset. Hasetten Allah'a sığınırız. Hasetten Allah korusun bizleri. Manevi kişinin inşası köşesinde mahcup eden mahcup olur diyor Adem Ergül Hoca. Fazilet ve erdem toplumu ayıpları görerek değil, faziletleri görerek oluşur. Erdem toplumundan bahsediliyor. İnşallah biz de bu erdem toplumunun vasıflarına sahip olan bir medeniyet olarak bunu daha da yukarı taşıyabiliriz diyelim. Genç dergimizin Şubat sayısından bahsediyoruz kıymetli dinleyenler. Genç Zamanlı programında Dava Out Dava In kapağıyla Genç Dergimiz Şubat'a merhaba dedi. 113. sayısı. Portre köşesinde Yusuf Temizcan'ın hazırladığı portre köşesinde aklıyla batıda, gönlüyle doğuda bir düşünce adamı Hasan Ali Yücel'den bahsediliyor. Milli Eğitim Bakanı olarak yaklaşık 8 yıl çalıştı Hasan Ali Yücel merhum. İlk defa derli toplu ve iyi çevirilere sahip dünya klasiklerini bizlere kazandırdı. Dostoyevski, işte Goethe gibi isimlerin eserleri bu sayede Hasan Ali Yücel'in vesilesiyle kazanılmış oldu. Kendisine rahmet diliyoruz. Kanser yapmayan şeyler listesi. Hüseyin Küçükkale'nin kolay sağlık köşesinde kanser yapmayan şeyler listesi var. Çok keyifli, çok güzel bir sayfa. Doktorumuz, hocamız, kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısı da, köşeli yazısı da dergimizin en önemli sayfası olduğunu, hakikati vurgulama anlamında önemli bir yerde bulunduğunu söylemiş olalım kıymetli dinleyenler. Şeref veriyorlar kendileri dergilere, dergimize yazılarıyla. Hüseyin Küçükkale'nin yazısından bahsettik doktorumuz hocamızdan. Devam edecek olursak Sinan Özgenç'in Fatal Error başlıklı Yarım Derviş köşesinden yazmış olduğu yazı. Yine devam edecek olursak kıymetli dinleyenler, Afrika'dan mektup var diyor Bagamoyo köşesinde Haşim Akın. Devam edecek olursak Zamansız Düşünceler köşesinde Güneydoğu'ya kurulacak şefkat köprülerinden bahsediyor Mesut Kaya. Orada yaşanılan zulümle alakalı psikolojik bir eşik var. Bununla alakalı yapılacak, yapılması gereken çözümden bahsediyor. Hatice Sarı'nın röportajı var. Kimle? The Hate Busters, Nefret Bozucular, Yok Ediciler isminde Amerikalı Müslüman bir grup var. Bu Müslüman grup sokakları geziyor kamyonetle ve Peygamber Efendimizin hadisini kamyonete yazdıkları yerle paylaşıyorlar. Nur Yüzlü Komünist köşe başlıklı yazıda Salih Eroğlu Kendimi Seyrettim Dere köşesinden güzel bir yazıyla bizlerle birlikte bu ay yine. Yine dergimiz dolu Hande Berra'nın Şehzadeler Şehri başlıklı yazısı. BKZ köşesinde, Bakınız köşesinde aşk teması Sami Yayralı tarafından işleniyor. Devam edecek olursak Müslüman insanların da atası maymun mu? Cihan Taş'tan makro alemden mikro aleme köşesinde ele almış. Bir röportajın hikayesi demiş Muazzer'den mikro alemden makro aleme köşesinde. Gönüllü haberlerimiz dop dolu yine. Uluslararası Genç Derneği'nin, genç gönüllülerin programları bitmek bilmiyor malumunuz. Şu an hala bir grup arkadaşımız Azerbaycan'da, şu an Gürcistan'a hareket ettiler. Geçmişinizin de geleceğe yürüyen gençlik projemiz, yurt dışı Türkler ve akraba topluluğu ile beraber Azerbaycan'dan da Genç Gönüllüler Fondu Derneği ile beraber hareket edilen bir proje bu. Bu anlamda da bir grup arkadaşımız hala orada. Devam ediyor programlarımız. Genç Gönüllüleri, Uluslararası Genç Derneği'ni bu anlamda takip edebilirsiniz kıymetli dinleyenler. Bilişim'le sayfasında Muhammed Murat Tutar, bilişim dünyasında, teknoloji dünyasında neler var, neler yok, neler bizim faydamıza, neler bizim zararımıza bunları anlatıyor. Devam edecek olursak fotoğraf köşesinde Halil İbrahim Kurcan, hangi ışıkta fotoğraf çekmeliyiz üst başlığıyla gelen fotoğrafları yorumluyor. Yazı atölyesine gelecek olursak Metin Karabaşoğlu, abimiz, hocamız, ustamız yazı konusunda. Yine genç dergimize kendisine gelen yazıları değerlendirmiş, yorumlamış oluyor. Mesela Ay'ın yazısı bu ay. Ayın yazısı olarak seçtikleri Metin abinin İsmail Kerem Okul'un, Aysun Demir'in ve Feyza Akkaya'nın yazıları. Buradan da biz kendilerine söylemiş, müjdeyi vermiş olalım. Belki dergi henüz daha kendilerine ulaşmamıştır. Dergimiz bu yönde kıymetli dinleyenler. Vurgu başlıklı köşede Bülent Şirin, Emre'li Inter, Nihat'lı Sociedad, Arda'lı Barcelona diyor. Yine güzel bir yazı ve ödüllü testimizin bu ayki teması, bu ayki soru teması Abdülhak Şinasi Hisar. Ayşe Yazıcılar hanımefendinin hazırlamış olduğu köşe. Mutlaka okunmalı bu eserler. Hangi eserler? Abdülhak Şinasi Hisar'ın 5 muhteşem kitabı var. Ödül olarak 23 Şubat'a kadar tüm sorulara doğru cevap veren bir kişiye bu kitaplar hediye edilecek. test@gençdergisi.com adresinden cevapları gönderebilirsiniz kıymetli dinleyenler. Genç dergimiz bu şekilde. Bugün sizlerle birlikte genç dergimizin Şubat sayısını konuştuk. Bu sayıdan, Şubat sayısının güzelliklerinden, doluluklarından bahsettik. İnşallah hayırlı, güzel bir program olmuştur. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri sabırla dinlediniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere kıymetli dinleyenler. twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani bizleri takip edebileceğiniz adreslerimiz. Allah'a emanet olun.